إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Zümer suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle müminlerin Allah'a tevekkül etmesi gerektiğini ifade ederek imanın bu olduğunu belirtmişti. Hakiki iman sahipleri sadece Allah'a tevekkül ederler. Onlar güçlerini Allah'tan alırlar ve yalnız kendi görevlerini bilirler. Allah'a tevekkül insanı görev adamı yapar. Allah'a tevekkül insanı dava adamı yapar. Allah'a tevekkül eden kimseden korkmaz. Allah'a tevekkül edemeyen sadece sebeplere sarılmayı marifet zanneden, bir gün o sebeplere sarılamadığı zaman, o imkanları bulamadığı zaman korku içerisinde kalır ve belki de görevini terk eder. O yüzden Kur'an-ı Kerim sürekli olarak tevekkül meselesi üzerinde durur. İman edenlerin Allah'a tevekkül edeceğini, iman ehli olmayanların ise başkalarına güveneceklerini ifade eder. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberlerinden de misaller getirir. Hazreti Musa Aleyhisselam gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti İbrahim ateşe atılırken Allah'a tevekkül ederek atıldı. Allah'a güvendi, eğer Allah Azze ve Celle kendisini korumak isterse korur. Yok eğer görevi bittiyse dünyada korumaz ve o da görevini tamamlamış diğer insanlar gibi, diğer peygamberler gibi Rabbine döner. Mesele bu kadar basittir. Tevekkül adamı için mesele budur. Eğer Allah Azze ve Celle korumak isterse koruyacaktır. Eğer vazifesi bittiyse insanın, Allah korumak istemezse, artık onu yanına almak isterse, öyle muamele edecektir. Dolayısıyla her ikisi de Allah'ın kararıdır, onun takdiridir. O halde her ikisi de güzeldir. Tevekkül adamı böyle bakar meseleye. Hazreti İbrahim ateşe atılırken tevekkül ettiği gibi Hazreti Musa da denizle karşılaştığı zaman tevekkül etti. Geceleyin haydi çıkın gideceğiz bu gece dediği zaman da tevekkül içindeydi. Kendi kavmini geceleyin hareket etmeye hazırlamış. Bu gece beraber çıkacağız. Firavun'un şerrinden kaçacağız. Başka bir memlekete gideceğiz. Orada bir devlet kuracağız. Bu gece kaçacağız demişti. Hazır olun demişti. Bunu söylerken de tevekkül içerisindeydi. Çünkü Firavun'un askerlerinin bunu duymaması pek mümkün değil. O kadar büyük bir kalabalığın şehirden ayrılması ve bunun da devlet tarafından duyulmaması mümkün değildi. Hazreti Musa tevekkül ediyordu. Allah Azze ve Celle eğer onların duymasını istemezse duyurmaz. Eğer onları gidecekleri yere götürmek isterse götürür. Tevekkül insanı. Denizle karşılaştığı zaman da aynı şekilde herkes eyvah yakalandık dediğinde Hazreti Musa hayır demişti. Yakalanmadık. Rabbim benle beraberdir. Kelle inne ma'ye rabbi seyehdin. Sizin dediğiniz gibi değil mesele. Eyvah diyorsunuz halbuki eyvah değil. Rabbim benle beraberdir ve bana yol gösterecektir. Ben onunla beraber olmadan evvel bir kere o benimle beraberdir. Çünkü ben onun davasını omuzlamışım. Ben onunla birlikte olmadan evvel o benimle birliktedir. O her zaman evvel olandır. Her zaman ilk odur. Kul Rabbi ile birlikte olmaya çalışırken hakikatte ondan evvel Allah Azze ve Celle onunla birlikte olur. Tevekkül edebilmek işte bununla mümkün. Allah'ın bizimle birlikte olduğunu anlamakla mümkün. O yüzden Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem insanların içerisinde en zengin olan kimdir sualine cevap verirken insanların en zengini olmak istersen kendi elindekilere güvenme, Allah katındakilere güven. Eğer güven içerisinde olmak istersen kendine güvenme, Allah'a tevekkül et. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem birçok hadisinde bizlere tevekkülün ne olduğunu öğretti. Tedbir aldıktan sonra tevekkül etmek gerektiğini, tedbir almadan tevekkülün doğru olmayacağını, deveyi bağladıktan sonra Allah'a tevekkül etmek gerektiğini, Allah Azze ve Celle'ye bu tür işleri bırakmanın bunun tevekkül olmadığını ifade etti. Deveyi bağlayın, ondan sonra tevekkül edin buyurdu. Müminler Allah'a tevekkül ederler. Mümin olmayanlara gelince onlar yeryüzünde güçlü gördüklerine sığınırlar. Nerede bir zengin varsa onun koltuğunun altına girmeye çalışırlar. Nerede bir makam sahibi varsa ona güvenir, ona yaklaşırlar. Onun önünde iki büklüm olurlar. Zenginin karşısında, makam sahibinin karşısında şereflerini kaybeder, izzetlerini kaybederler. Tevekkül insanı şerefli yapar, insanı aziz yapar, insanı zilletten kurtarır. Sadece Allah'a tevekkül eden insan Allah dışında hiçbir şeye tevekkül etmemeyi başardığı zaman maddenin karşısında dimdik durur. Makamın karşısında dimdik durur. Çünkü o Allah'a tevekkül etmiştir bir defa. Allah'a tevekkül eden artık hiç kimseden korkmaz. Allah'a tevekkül eden artık kendisine de güvenmez. İnsanlara da güvenmez. O sadece Rabbine güvenmektedir. Tevekkül insanı bir taraftan cesur bir insan yaparken bir taraftan dava adamı yapar. Bir taraftan İnsanın huzur içerisinde olmasını sağlar. Allah'a tevekkül etmiş olan insanın huzurunu böyle olmayanlar anlayamazlar. Onu bir iki tehditle vazgeçireceklerini düşünürler. Halbuki Allah'a tevekkül etmiş olan insan onların anlayamayacağı bir güven içerisindedir. O duyguyu tatmayanların anlayamayacağı bir huzur içerisindedir. Onun için Allah Azze ve Celle bize daima tevekkülü anlatır kitabında. Bu aynı zamanda huzurlu olmanın da bir şartıdır. Huzurun da kaynağıdır. Huzursuz olan insanlar bir takım sebeplere sarılıp da o sebeplerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini düşünenler sürekli bir huzursuzluk içerisinde olurlar. Çünkü Allah'a tevekkül etmemişlerdir. O yüzden tevekkül etmediklerinden dolayı bir türlü o huzuru, o güveni içlerinde hissedemezler. İşte Allah Azze ve Celle bize mümin der, mümin olmayı bize emreder. Emniyet içerisinde olan insan, tevekkül etmiş ve emniyet içerisinde olmuş olan insan, Rabbinin garantisi altında olan insan, mümin bir taraftan emniyet içerisinde, bir taraftan da etrafına emniyet bahşeden insan, hem kendisi emindir, hem de etrafına emanetine hıyanet etmediğinden dolayı sürekli olarak güven telkin eder. Mümin emniyet içerisindedir. Çünkü Rabbine kendisini bağlamıştır. Böyle olan insan ile böyle olmayan insan arasında çok fark olacaktır. Tevekkülü başarmış insan ile başarmamış insana bakılırsa bu fark görülür. Tevekkül edemeyen insan sürekli bir tedirginlik içerisindedir. Sürekli olarak ne yapacağını bilemez vaziyettedir. Ama tevekkül ehli olan insana gelince Allah'a vekil edinmiş, benim vekilim Rabbimdir demiş, eğer beni korumak isterse koruyacaktır demiş, şu işin olmasını isterse yardım edecektir, mutlaka bir şeyler olacaktır demiş. Böyle olan insanın haline bakıldığı zaman onda tedirginliğin zerresini göremezsiniz. Üzerine dağları almış olsa bile yine de tedirgin bir insan hali yoktur. Daima huzurlu bir insan hali vardır. Allah Azze ve Celle nasılsa yardım edecektir. Yardım etmezse şayet o takdirde demek ki kendisine vermiş olduğu vazife bitmiştir. Bu şekilde inanmaktadır. İşte bu inanç ona huzur telkin eder. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlerin tevekkül sahibi olmasını ifade ettikten sonra peygamberine hitaben buyurur ki inna enzelna aleykel kitabe linnâsi bil hak. Ey Resulüm, biz sana bu kitabı insanlar için hak ile indirdik. Bu kitabı senin üzerine indirdik. İnsanlar için hak ile indirdik. Bu kitaba insanların ihtiyacı var. O yüzden indirdik. Allah Azze ve Celle linnes buyurur. İnsanlar için indirdik. Demek insanların vahye ihtiyacı vardır. İnsanlar kendilerini vahye ihtiyaçsızmış gibi görürler. Akıl bize yeter derler. Geçmiş milletlerin tecrübeleri bize yeterlidir derler. Bilim bize yeter derler. Bilim ile kendimize yol bulabiliriz derler. Matematik, fizik, kimya, bu beşeri bilimler dediğimiz bilimler bize yol gösterir derler. Aklımız bize yeterlidir derler. Halbuki akıl yeterli olmuş olsaydı dünya bugün bu halde olmazdı. Dünyada bugün hiçbir zaman olmadığı kadar bilim ilerlemiş vaziyette. Ve yine hiçbir zaman olmadığı kadar ahlaksızlık da ilerlemiş vaziyette. Dünya tarihi boyunca bilim hiçbir zaman bu kadar ilerlememişti. Ve yine dünya tarihi boyunca hiçbir zaman bu kadar ahlaksızlık, namussuzluk, hırsızlık olmamıştı. Demek ki bilimin vazifesi bu değil. Demek ki bilim insana yol göstermiyor. Demek ki bilime verilen vazife insanın hayatını rahatlatmaktır. Hayatını kolaylaştırmaktır. Bilimin vazifesi uçak yapmaktır, telefon yapmaktır. Bilimin vazifesi araba yapmaktır. Bilimin vazifesi buna benzer şeylerdir. Bilim insanı insan yapmak için değildir. Allah Azze ve Celle o işi kendi üzerine almıştır. İnne aleyna lel huda buyurmuştur. Hidayet yolunu göstermek bize düşer. Yol göstermek bizim üzerimize vazifedir. Bilimin vazifesi değil. Bilim ile elde edeceğiniz menfaatler başkadır. Fakat hidayet nedir? İnsan nasıl insan olur? İnsan nasıl insana uygun bir hayat yaşar? Nasıl medeni olur? Nasıl olur da insanlık derecesinden aşağılara düşer? Nasıl yaşarsa medeni olur? Nasıl yaşarsa meleklerin kendisine secde ettiği bir insan tipi ortaya çıkar? Nasıl olursa esfel-i safiliğine düşer? İşte Allah Azze ve Celle kitabıyla bunu öğretir. Ama insanlar bize bilim yeter derler. Çünkü bilim onlara bir takım talimatlar göndermemektedir. O yüzden onlar bilimi putlaştırmak isterler. Bilim nasıl olsa onlara bir takım şeyleri söylese bile onlar o bilime uymak zorunda değiller. Tıp profesörü içkinin zararını anlatır ama kendisi de içki içer. Demek ki bilim ona karışmıyor. Demek ki bilim ona hesap sormuyor. Hesap sormayacak bilim ondan. Dolayısıyla o yüzden bilimi putlaştırır ve bilimin izinden gidiyoruz der. Halbuki onun dediğini de yapmaz. Nefsinin izinden gider aslında. Bilimi sadece bir mazeret olarak söyler. Vahye neden uymuyorsun denildiği zaman artık o devir geçti, bilim bize yol gösterir der. Peki bilimin dediğini yapar mı? Bilimin dediğini de yapmaz. Şeytanın dediğini yapar, nefsinin dediğini yapar. İnsanların istediğini yapar. Neden bu adam bilimi bu kadar putlaştırır? Neden üniversiteyi mabede çevirir? Neden bilimi kiliseleştirir? Neden bu kadar putlaştırır? Çünkü o bilim kendisine karışmamaktadır. O bilim kendisine bir takım haramlar tayin etmemektedir. Çünkü o bilim kendisine yarın hesap sormayacaktır. Onun için bilimi putlaştırır ve onun izinden gidiyoruz der. Aslında Allah Azze ve Celle'nin izinden gitmemek, onun talimatlarına göre yaşamamak için bir şeylere sığınması gerekir. Neye göre yaşıyorsun denildiği zaman bir şey demesi gerekir. İşte o şey de budur. Neye göre yaşıyorsun sorusuna vereceği bir cevabı olmalıdır. İşte onun için bilimi söyler. Hakikatte bilime de uymaz. Yeryüzünde bilim bu kadar geliştiği halde neden hiçbir meseleyi halletmedi? Neden okullarda her türlü ders verildiği halde bu mekteplerden çıkanlar anarşist oldu? Bu mekteplerden çıkanlar haksız oldu, zalim oldu, hırsız oldu, namussuz oldu? Neden bu mektepler insanları insan edemedi? Neden birçoğunu bozdu? Eğer bu mekteplerin bozmadığı bazı insanlar varsa Allah Azze ve Celle'nin koruduğu insanlar oldu onlar. Allah'ın koruduklarını bozamadılar. Yoksa çoklarını bozdular. Demek ki bu bilimin vazifesi değil. O yüzden Allah Azze ve Celle inne aleyna lel huda buyurur. Hidayet yolunu göstermek bizim üzerimize vazife ey insanlar. Ve yine Kur'an-ı Kerim buyurur ki geçmiş milletlerden azap edilenler hakkında, onlara peygamber gönderilmeden helak edilmedikleri, onların azaba uğramadıkları bildirilir bize. Eğer akıl kafi gelmiş olsaydı o zaman peygambere gerek yoktu. Peygamber gönderilmeden de helak edilmeleri caiz olurdu. Halbuki öyle demiyor Kur'an. Peygamber göndermedikçe helak etmeyiz buyuruyor. Demek ki akıl kafi gelmiyor. Çünkü akıl nefsin baskısı altında, akıl şeytanın baskısı altında, akıl çevrenin, insanların baskısı altında. O yüzden akıl her zaman özgür değil. Akıl hem her meseleyi anlaması mümkün değil. Aklın insanı tam anlamıyla keşfetmesi mümkün değil. Dünya çapında tıp otoriteleri de bunu kabul ediyorlar. İnsanı tanımadıklarını kabul ediyorlar. İnsanı hala keşfedemediklerini itiraf ediyorlar. Dolayısıyla insanı tanımayanların insana medeniyet esasları koyması doğru olur mu? İnsanı tanımayan, kainatı tanımayanların insana nasıl olur da kriterler koymalar hakları olabilir? Böyle bir şey olabilir mi? İnsanı tanımıyorlar ki insana kriterler vaz ediyorlar. İnsanı tanımıyorlar, kainatı tanımıyorlar ki. Hangi hakla bu şekilde insana yön vermeye kalkışıyorlar? Allah Azze ve Celle hidayeti kendi üzerine almıştır. Böyle bir yetki insana vermemiş. Böyle bir ilim de insana verilmemiştir. İnsanın ruhu var. İnsanın nefsi var. İnsan ruhunu laboratuvarda inceleyemiyoruz. İnsanın nefsini inceleyemiyoruz ve onu tam hakkıyla tanıyamıyoruz. Biz ilerlesek ilerlesek madde üzerinde ilerleyebiliyoruz.
Maddi ilimlerde gelişmeler gösterebiliyoruz. Fizikte, matematikte, kimyada, mühendislik ilimlerinde, gözle görülen müşahhas ilimlerde ilerleyebiliyoruz. Ama onun dışında mücerret olanlarda, soyut olanlarda ruh ile ilgili, nefis ile ilgili bir mesafe kat edemiyoruz. Kur'an'ın buyurduğu gibi size ruh hakkında az bilgi verilmiştir. Size az ilim verilmiştir. Aslında her meselede size az ilim verilmiştir. Onun için işte Allah Azze ve Celle bu kitabı sana insanlar için hak ile indirdik buyurur. İnsanlar için indirdik. Çünkü insanlara Allah Azze ve Celle bu şekilde yol göstermeseydi, yarın kıyamet gününde nasıl hesap soracak? İnsanlar demez mi ya Rabbi, bize bir akıl vermiştin ama bu akıl nefsin baskısı altındaydı. İnsanların baskısı altındaydı. Bu akıl şeytanın baskısı altındaydı. Bazen anlıyorduk, bazen anlamıyorduk. Bize verdiğin akıl ve ilim çok sınırlıydı. Dolayısıyla bizi bundan dolayı nasıl hesaba çekersin? Bize bir peygamber gönderseydin, bir hidayet gönderseydin olmaz mıydı? İşte öyle demesinler diye Allah kitabını indirir. İnsanlar için indirir. Çünkü insanlar kendileri hakkı tayin edemezler. Bir meselede hakka isabet etseler diğer meselede isabet edemezler. Onun için Allah Azze ve Celle hakkı ortaya koyma görevini üzerine alır. Çünkü insanın böyle bir kabiliyeti yok. Allah yarattığını bilmez mi? Kendi yarattığına ne verdiğini bilmez mi? Allah Azze ve Celle insana bu şekilde bir sıfat vermedi. Böyle bir ilim vermedi. Gaybı bilemiyor. Koyduğu kanunların ileride ne gibi sonuçlar doğuracağını bilemiyor. Ortaya attığı ideolojilerin ileride ne gibi sonuçlar doğuracağını bilemiyor. İnsanlara bir takım ideolojiler uyduranlar, onların ortaya attıkları ideolojilerin sonlarını görüyoruz. Hiçbirisi insanlığa huzur getirmedi. İnsanı insan yapamadı. O ideolojilerin hepsi de aynı. İnsanlar üzerinde denek, insanlar denek gibi kullanılıyorlar. Kobay gibi kullanılıyorlar. Beyaz fareler gibi kullanılıyorlar. Her gün bir kanun olmadı, başka bir kanun. Her gün kanun değiştiriyorlar. İnsanları fare gibi, deney aracı gibi kullanıyorlar. Ne hakları var buna? Allah Azze ve Celle insana yol göstermemiş mi ki? Onlar insanlar üzerinde bu şekilde deneyler yapıyorlar. Bir kanun koyuyorlar, olmayınca başkasını koyuyorlar. Hangi yetkiyle bunu yapıyorlar? Allah Azze ve Celle insanlar için sana bu kitabı indirdik buyurur. Ve hak ile sana bu kitabı indirdik. Bu kitabın insanlar için indirilmesi ve hak ile indirilmesi. İnne enzelne aleykel kitabe bil hak li tahkume beynen nasi bima arakallah. Biz sana bu kitabı hak ile indirdik ta ki insanlar arasında Rabbinin sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye. Bu kitabın indiriliş gayesini kitabın kendisi bize açıklıyor. Kur'an'ın indiriliş gayesini bize Kur'an açıklıyor. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye. Onları kendi hallerine bırakmayasın diye. Onların kendi kafalarına göre kanunlar koymalarına müsaade etmeyesin diye. Onların insanları bozmalarına müsaade etmeyesin diye. Onlar toplumları bozacaklar, nesilleri mahvedecekler. Erkek olup da erkeklikten çıkmış nesiller, kadın olup da kadınlıktan çıkmış nesiller, uyuşturucuya, eroyna müptela olmuş nesiller, anarşist olmuş olan nesiller meydana gelmesin diye, ta ki insanlar arasında hükmedesin de insanlar yolu görmüş olsunlar diye, kıyamet gününde de hiçbir mazeretleri kalmamış olsun diye, hak ile sana bu kitabı indirdik. Demek ki bu kitabın bütün hükümleri haktır. Bu kitapta bir tane hak olmayan bir hüküm göstersinler. O takdirde bu kitabın Allah'ın kitabı olmadığını ispat etmişler, kabul edelim. Bunu ispat kabul edeceğiz. Haydi göstersinler. Bu kitapta bir tane çelişki göstersinler. Bu kitapta bir tane insana uygun olmayan bir kanun göstersinler. Bu kitapta bir tane bilim tarafından yanlışlı ispat edilmiş bir şey göstersinler. Bir tane göstersinler, bir hükmün yanlışlığını ispat etsinler kitabın, Kitabullah olmadığını kabul edeceğiz. Haydi göstersinler. Allah Azze ve Celle bize bunu defalarca anlatır kitabında. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِهِ Haydi bu kitaptan şüphe ediyorsanız, kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz şu kitaptan şüpheniz varsa, samimiyseniz, gerçekten şüphe ettiğiniz için inanmıyorsanız, o zaman onun benzerini getirin. Bir tane suresinin benzeri olsun. Tamamı olmasın, bir surenin benzerini getirin. Hem de birleşin, hep beraber getirin. وَدَوْ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Haydi hep beraber toplanın. Ne kadar profesörleriniz varsa hepsini çağırın. Eğer gerçekten sadıksanız, davanıza inanıyorsanız, dürüst iseniz, haydi bütün hepiniz birleşin ve bir tane suresinin benzerini yazın. Ya da bir tane hükmünün hak olmadığını, burada Allah hak olduğunu ifade ediyor. Siz bir tane hükmün hak olmadığını ispat edin. Allah Azze ve Celle zinayı haram etti, yanlış mı? Faizi haram etti, yanlış mı? Allah kısası emretti, yanlış mı? Allah namazı farz kıldı, orucu farz kıldı, yanlış mı? Allah medeniyetin esaslarını vaaz etti, hangisi yanlış? İnsanın insani yönünü öne çıkardı, hayvani yönünü değil, şehvetleri tahrik etmedi. Şehvetleri zapt-ı rapt altına aldı bu kitap. Yanlış mı? Kadına kadın olarak muamele etti bu kitap. Erkeği erkek olarak kabul etti bu kitap. İnsanların fıtratının bozulmasına fırsat vermedi bu kitap. Fıtratı muhafaza ediyor bu kitap. Her doğan İslam fıtratı üzere doğuyor ve bu Kur'an da İslam'ın kitabı. Dolayısıyla bu kitap ile fıtrat uyum halinde. Bu kitabın hangi hükmü fıtrata aykırı mesela, bir tane göstersinler. Şu hükmü insanın fıtratına aykırıdır desinler. Madem her doğan İslam fıtratı üzere doğuyor, yaratan da Allah olduğuna göre, bu kitabı indiren de Allah olduğuna göre, o halde bu kitap ile fıtrat uyum halinde olmak zorunda. Çünkü kitabı indiren de o, insan yaratan da o. Mesela bir tane hüküm göstersinler. Fıtrata aykırı olan bir şey göstersinler. Belki bazı hükümler insan anlayamayabilir. Anlayamadığını bir bilene sorar. Kendisi anlayamıyorsa akıl onu reddediyor demek değil. Onun hak olmadığını iddia etmesi doğru olamaz. Kendisinin aklı mutlak akıl değildir. Kendisinin aklı her meseleyi anlayabiliyor mu? Okuldaki hocanın anlattığını bile icabında anlayamıyor. Kendisinin anlayamadığı şeye yanlış demesi doğru mudur? Allah kitabının bütünüyle hak olarak indirdi. Dolayısıyla bu kitapta hak olmayan bir tane hüküm gösterilemez. فَمَنْ اِحْتَدَى فَلِنَفْسِهِ Kim ki hidayet üzere olursa kendi lehine. وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا Kim de saparsa kendi aleyhine. Kim hidayet üzere olursa kendi lehinedir. Çünkü bu dünyada insanca yaşar. Hem bu dünyada huzur içerisinde olur, hem de ahirette böylece kendi lehine olmuş olur. Kim de sapacak olursa bu kitaptan, herhangi bir hükmünde, illa da tamamını inkar etmek de gerekmez. Bu kitabın herhangi bir hükmünde dışarı çıkılacak olursa, kitabın dışına çıkılacak olursa, herhangi bir meselede kitap terk edilecek olursa kendi aleyhine mutlaka bir tokat yiyecektir. Kitabın hangi hükmünün dışına çıkarsa çıksın, ister kadınsa açık saçık olmak şeklinde kitabın hükmünün dışına çıksın, isterse faizle iştigal etmek suretiyle kitabın hükmüne uymasın, İsterse namaz kılmamak, oruç tutmamakla kitabın hükmünün dışına çıksın. Hangi meselede kitabın dışına çıkarsa çıksın kendi aleyhine, mutlaka bir şey başına gelecektir. Haram mutlaka bir zarar verecektir. Hem ahlakına zarar verecek, hem ailesine zarar verecek, hem dünyasına zarar verecek, hem ahiretine zarar verecektir. Bütün haramlar insana zararlıdır. Ve Allah Azze ve Celle'nin emrettikleri de, hidayet yolu bize emrettikleri, onların da hepsi insanın lehinedir. Bir tane bunun aksi varsa göstersinler. Allah bir şey emretmiş olsun ve o insana zararlı olsun, bir tane göstersinler, kabul edelim. Gösteremediler ve gösteremeyecekler. Nasıl ki bu kitabın bir suresinin benzerini getiremediler ve getiremeyecekler. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا Yapamadınız ve yapamayacaksınız. Bir tane suresinin benzerini getirebilselerdi zaten Haçlı seferlerine gerek kalmayacaktı. Cahiz'in dediği gibi muarazay bil huruf mümkün olmadı. Muharebe-i bis suyufa mecbur oldular. Harflerle Kur'an'a karşı koyamadılar. O zaman kılıçlarına sarılmak zorunda kaldılar. Haçlı seferleri düzenlemek zorunda kaldılar. Halbuki yapmaları gereken şey bu değildi. Bir tane suresinin benzerini getirmekti. Yapmaları gereken şeyi yapamayınca kılıçlarına sarıldılar. Yedi devlet birleşip saldırdılar. Halbuki Allah onlara meydan okuyordu. Haydi insan kelamı olduğunu söylüyorsanız, bunda mutlaka çelişkiler olur. Haydi o çelişkileri gösterin. Haydi kitapta çelişkiler varsa gösterin. İnsan kelamında mutlaka çelişki olur. Haydi ispat edin. Onun gerek fesahatında, gerek belagatında, gerekse dil bilgisi kurallarına bağlı kalmasında, gerekse bilimsel meselelerle ilgili verdiği haberlerde, gerekse gayba dair verdiği haberlerde, gerekse insanı insan yapan kanunlar koymasında, kriterler koymasında, haydi bir tane varsa hata gösterin. Allah Azze ve Celle bu şekilde meydan okuduğu halde o gün bugündür bir tanesi bir şey ispat etmedi. Hak ile sana bu kitabı indirdik ey Resulüm. Bütün hükümleri haktır. Dolayısıyla onlar hiçbir şekilde bir hükmünün yanlışlığını ispat edemezler. Ve buna uyanlar, hidayet üzere olanlar kendileri kurtulmuş olurlar. Kendi lehlerine bir harekette bulunmuş olurlar. Sapanlara gelince herhangi bir meselede kitabın tamamının dışına çıkmak da şart değil. Kafir olmak da şart değil. Tamamen reddetmek de şart değil. Tamamen sapmak da şart değil. Bir meselede bile sapacak olsa insan mutlaka onun zararını görür. Allah bir şey dediği zaman o meselede başka bir şey yapanlar mutlaka onun zararını görür. İşte onun için Allah Azze ve Celle kendi aleyhine de davranmış olur buyuruyor. Kim saparsa kendi aleyhine davranmış olur. İslam yeryüzünde din emniyetini sağlamaya geldi. Kendi lehimize. İslam yeryüzünde akıl emniyetini sağlamak için geldi. Aklın dediğinin yapılmasını sağlamak için geldi. Nefse hakim olmak için geldi. Yoksa insan aklın dediğini yapmaz. Nefsin dediğini yapar. İslam yeryüzünde malın ve canın korunmasını sağlamak için, bunların emniyetini sağlamak için geldi. İslam yeryüzünde neslin emniyetini sağlamak için geldi. Bu beş şeyin emniyetini sağladığınız zaman sizin lehinize olmuş olmaz mı? Bu hükümler din emniyetini, akıl ve mal ve can emniyetini ve nesil emniyetini sağlamak için. Dolayısıyla bütün bunların emniyet içerisinde olması insanın lehine değil midir? O yüzden Allah Azze ve Celle, her kim bu kitaba uyacak olur, hidayet üzere olursa bütün bunlar emniyet içerisinde olur. O memlekette din emniyet altında olur. O memlekette aklın dediği yapılır, akıl emniyet altında olur. O memlekette insanlar canından emin olur. O memlekette insanlar malından emin olur. O memlekette nesiller bozulmaz, nesil emniyeti sağlanır. Dolayısıyla bu hidayete uyulmadığı zaman da, bu hidayet yolundan sapıldığı zaman da bütün bunların hiçbirisi gerçekleşmez ve hiçbir alanda emniyet gerçekleşmez. Bugün şöyle bir bakın, hidayete uyulmayan şu dönemi gördünüz, şu anda hidayete uyulmuyor görüyorsunuz. Dünyanın geldiği noktaya bir bakın, Hazreti Ömer'in dediği gibi cahiliyeyi bilmeyen İslam'ı da tanıyamaz, anlayamaz. Siz şu anda cahiliye hayatını görüyorsunuz. Yeryüzünde İslam'ın hakim olmadığı bir dönemde yaşıyorsunuz. Ve yeryüzünde ne kadar sorunların olduğunu, insanların ne kadar canileştiklerini, sevgililerini bile doğrayıp parçalayıp çöplüklere attıklarını, analarını babalarını doğradıklarını görmüyor musunuz? Mekteplere girip de rastgele ateş açtıklarını ve bunun gibi binlerce haberi haberlerde izlemiyor musunuz? Kim hidayet üzere giderse kendi lehine, kim de ondan sapacak olursa, kendince daha iyi bir yol bulduğunu zannedip de, eğer başkalarının peşinden gidecek olursa, kendini yaratanın izinden gideceğine, onun dediği gibi bir medeniyet kuracağına, başkalarının izinden gidecek olursa, kendi aleyhine, dünyasını da berbat edecek, ahiretini de berbat edecek. Şu anda dünyaya bakın, dünyanın berbat hale geldiğini görün. Haksızlıkların, zulümlerin, her türlü haksızlığın olduğunu görün. Ve bu dünyada bu kadar zarar veriyorsa, bir de ahirette daha ne kadar zarar verecektir? Allah Azze ve Celle burayı yalnız imtihan dünyası olarak yarattı. Burası ceza yeri değil. Burada bile bu kadar ceza görüyorsa insanlar, toplum bu kadar ceza görüyorsa, kardeş kardeşi öldürüyorsa bu Allah'ın cezası değil midir? Evinizde güven içinde kendinizi hissetmiyorsanız, kilit üzerine kilit vuruyorsanız bu Allah'tan bir ceza değil midir? Her kim hidayet yolundan sapacak olursa, hangi toplum hidayet yolundan sapacak olursa, o toplumun yapmış olduğu bu şey kendi aleyhine olacaktır. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ Ey Resulüm, sen onların üzerine vekil değilsin. Sen onların üzerine vekil değilsin ey Resulüm. Allah Azze ve Celle her şeyin üzerine vekildir. Sen yapman gereken görevi yap. Senin görevin anlatmaktır ey Resulüm. Onlar inanmıyorlar diye sen kendini helak mı edeceksin? Neden bu kadar üzülüyorsun ki? Sen onların vekili misin ki bu kadar üzülüyorsun? Hazreti Peygamber çok üzülüyordu. Anlatıyordu, anlamak istemeyenlerin hali onu çok üzüyordu. Doğruları anlatıyordu. Onların vicdanları da kabul ediyordu ama hayatlarını değiştirmeyi göze alamayanlar reddediyorlardı. Hayatlarını değiştirmeyi göze alamadıkları için reddediyorlardı. İçlerinden bu adam doğru söylüyor diyorlardı. Ebu Cehil bile bunu kaç defa itiraf etti. Başkalarının yanında bazen bunu itiraf ettiği oluyordu. Biliyorum diyordu, Muhammed peygamberdir. Hiçbir zaman yalan söylememiştir Muhammed. Fakat ben onu yine de kabul etmem. Çünkü onun aşiretinden olmasını kabul edemem. Bizim aşiretimizle onun aşireti birbiriyle yarış halindedir. Ve onların bizim önümüze geçmesini kabul edemem diyordu. Bizden bir peygamber çıkmadı. Onlardan bir peygamber çıkacak olursa o zaman halimiz nice olur diyordu. Bu yüzden reddediyordu. Dolayısıyla ey Resulüm üzülme. Bunlar bile bile inkar ediyorlar. Sen görevini yap, başkasına karışma. Sen anlamak isteyenlere anlatabilirsin. Fezekkir in nefaati zikra. Sen öğüt vermeye devam et ey Resulüm. Öğüt fayda verecekse öğüt vermeye devam et. Seyezzekkeru men yahşe. Sadece Allah'tan korkan, haşyet duyanlar öğüt alacaktır. Ama o en şakî olana gelince o kaçacaktır. Hakkı aramayan kimseye gelince o kaçacaktır. Sen onun üzerinde vekil değilsin. Bu ayet aynı zamanda belki peygamberimize hitap ediyor gibi görülebilir ama aslında bütün İslam davetçilerine de hitap ediyor. Bütün İslam davetçileri, kafirlerin laflarından dolayı üzülen, onların baskılarından dolayı üzülen, onların iyiliği için çalıştığı halde onlardan taraf zararlar gören İslam davetçileri, onlardan tehditler gören İslam davetçileri, Allah Azze ve Celle onlara da teselli etmiş oluyor burada. Siz kendinize düşen vazifeyi yerine getirin. Siz onların üzerinde vekil değilsiniz. Siz görevinizi yapın. İlgisiz olanlara Allah iman nasip etmeyecektir. Bu sizin vazifeniz değil. İlgi duymayanlara Allah iman vermek zorunda değildir. İnsan hakikati aramak zorunda. İlgi duymak zorunda. Bütünüyle maddeye karşı ilgi duyanlar, şehvetlerinin peşinden koşanlar, mala mülke karşı ilgi duyduğu kadar, kadınlara karşı ilgi duyduğu kadar, hakikate karşı ilgi duymayanlar, bu dünyaya neden geldiğini düşünmeyenler, Allah Azze ve Celle bana nasıl bir vazife verdi, ben hakikati bulmak zorundayım, yapmam gerekenler yapmak zorundayım, bu dünya boşuna yaratılmış olamaz, mutlaka bir gaye var, bir hedef var ve bana da verilen bir görev var. Bu dünyadaki en şerefli varlık insan ve ben de insanım, o halde bana düşen bir vazife var, acaba o vazife nedir demeyenler, bu konuya karşı ilgi duymayanlar, hayatlarını değiştirmeyi göze alamayanlar, ey Resulüm sen onların üzerinde vekil değilsin, neden üzülüyorsun? Sen yapman gerekeni yapmaya devam et. Hakikati arayanlara Allah hidayet nasip edecektir. İnsan temiz bir kalple hakikati arayacak olsa, ey Rabbim ben hakikati görmek istiyorum dese Allah ona mutlaka nasip eder. Bana göster dese, hakikaten anlayamıyorsa, nefsine uyduğu için değil de gerçekten anlayamadığı için Müslüman değil ise, samimi olarak ellerini kaldırsa, ey bu kainatın sahibi olan, ey beni yoktan var eden bana yol göster dese, Allah Azze ve Celle'yi rahmet sahibi olarak bulacak ve Allah ona mutlaka yol gösterecektir. Onun içindir ki eğer bir insan kafir ise demek hakikati aramıyor. Öyle devam ediyorsa, yıllarca kafir olarak kaldı ise hakikati aramıyordur. O şekilde ölmüş ise hakikati aramadığı için o şekilde ölmüştür. Dolayısıyla böyle olanlara karşı da üzülmeye gerek yoktur. İnnellezine keferu sevaun aleyhim e'enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Onlar ister uyar ister uyarma ey Resulüm onlar inanmazlar. Onlar uyarsan da uyarmasan da fark etmez, onlar için eşittir. Hatta onlar kendilerine hakikati anlatan bir insan olacağına, yanlarında şerden bahseden bir insan olmasını tercih ederler. Şehvetlerini tahrik eden bir insan olmasını tercih ederler. Yanlarında haramdan bahseden bir insan olmasını tercih ederler. Dolayısıyla sen onlar için üzülme. Bu şekilde Allah Azze ve Celle aynı zamanda bize şu mesajı veriyor. Bu hareketin hakiki komutanı ve sahibi Allah'tır. Allah Azze ve Celle bu davanın önderi olarak gönderdiği Hazreti Peygamber'e de bu şekilde teselli vermektedir. Ve bu şekilde büyüklere, küçüklere karşı küçüklere teselli vermeyi öğretmektedir. Allah bu şekilde bize bir örnek hareket ortaya koymaktadır. Kendisi Rabbul Alemin olarak peygamberin teselli etmekte ve bu şekilde de büyüklere örnek olmaktadır. Demek ki büyükler de küçüklerini teselli edecekler. Demek hoca talebesini teselli edecek. Kendisine inanmadıkları zaman, başarısız olduğu zaman, söyledikleri anlaşılmadığı zaman, üzüldüğü zaman demek ki hoca talebesini, baba evladını teselli edecek, büyük küçüğünü teselli edecek. Çünkü Allah Azze ve Celle bize bunu bu şekilde öğretiyor. Kendi ahlakını bize böyle göstermiş oluyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak lazım. Teselli etmek ve moral vermek Allah'ın ahlakındandır. Ve bu şekilde bu hareketin gerçek sahibinin de kendisi olduğunu bize ifade etmiş olmaktadır. Demek ki bu hareketin gerçek komutanı Hazreti Peygamber de değil. Çünkü onu da yönlendiren var. Ona da teselli veren var. Onu şöyle yap, böyle yapma diyerek ona yol gösteren var. Demek ki bu hareketin hakiki sahibi Allah'tır. Ayetlerin bu şekilde peyderpey gelmesinde bir hikmet de buydu. Peygamberimizin başına bir takım hadiseler geldiğinde veya bir takım sorular sorulduğunda ayetler geldi ve bu şekilde peygamberine yol göstermiş oldu. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem bu şekilde istikamet üzere olabildi. Kendi heva ve hevesine göre davranmamış oldu. Rabbinin yönlendirmesi altındaydı. Rabbi daima kendisine yön veriyordu. O yüzden hiçbir zaman nefsine uymadı. Daima hak neyse onu gerçekleştirdi. Çünkü Rabbi daima kendisini bu şekilde yönlendirdi. Ve Allah Azze ve Celle kendisini tanıtır bize. Allah yetevaffel enfus buyurur. Nefisleri tevaffa ettirir Allah hine mevtihe. Ölüm anında. Allah Azze ve Celle ölüm anında nefisleri tevaffa ettirir. Ne demek bu ifade? Allah Azze ve Celle ölüm anında, burada enfus kelimesi nefsin çoğulu olarak, nefis kelimesi de bazen ruh manasında kullanılmıştır Arapçada, bazen zat manasında kullanılmıştır, ruhla bedenin birleşmesinden oluşan zat manasında kullanılmıştır, bazen de kan manasında kullanılmıştır. Burada Allah Azze ve Celle ya zatı kastediyor keşşaf sahibinin de ifade ettiği gibi, yahut da İbn Abbas'ın dediği gibi radıyallahu anhüme, İbn Abbas'ın görüşüne göre burada ruh kastediliyor. Allah ruhu alır denilmek isteniliyor. Zemahşeri'ye göre ise zatını alır. Allah Azze ve Celle ruhla bedenin birleşmesinden ibaret olan o varlığı tevaffa ettirir. Yani onun tevaffa ettirilmesi, sıhhatinin alınması ve birbirine bağlı olan parçalarının, onları bir arada tutan o sebeplerin, onu hayatta tutan o sebeplerin alınması, bu şekilde öldürülmesi yani. Ruhla bedenin bu şekilde bir arada olmasının son bulması, artık ruhla bedeni birbirinden Allah Azze ve Celle'nin ayırması ya da ruhla bedeni bir arada tutan, onun sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan o sebepleri ortadan kaldırması, onları alması ve bu şekilde onun tevaffa ettirilmesi. Allah Azze ve Celle ölüm anında nefsi alır buyuruyor. Ölüm anında nefsimizi alır. Bazen bu şekilde insanı ölüm anında hem zahiren hem batınen onun nefsini alır. Yani gerçekten öldürür onu. Ruhen ve ceset olarak, ruhla cesedi birbirinden ayırmak suretiyle artık o ceset hareket etmez hale gelir. Ruh, nefs-i natıka denilen, insana hayat veren, insanın hareket etmesini sağlayan şey. O olmasa insan hareket edemez. Ceset hareket edebiliyorsa ruh sayesinde hareket edebiliyor. İnsan öldüğü zaman ceset aynı durduğu halde ruhu kendinden uzaklaştığı için artık hareket edemez hale geliyor. Her şey yerinde duruyor. Vücudundan bir şey eksilmiyor. Bir gram bile bir şey eksilmediği halde ama insan ölüveriyor. Vücudunda eksilen nedir ki insan ölüyor? İşte kendinden ayrılan ruhtur. Ruh bedenden ayrıldığı zaman artık hareket kabiliyetini kaybediyor. Ve işte Allah Azze ve Celle burada bazen nefsten nefsi aldığını ifade eder bize. Ölüm anında insanın nefsinin yani amma zatının amma ruhunun alındığını ifade eder. Demek ki ölümü Allah Azze ve Celle bize tarif etmektedir. Ölüm dediğimiz hadise nedir yani? Bunu anladığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin Enfal suresinde buyurduğunu da anlayacağız. Neden öyle buyurduğunu anlayacağız. مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Öldürdüğün zaman sen öldürmedin ama Allah öldürdü. Halbuki insanlar birbirlerini öldürdüklerini düşünürler. Silahın öldürdüğünü zannederiz. Bıçağın öldürdüğünü, sopanın öldürdüğünü zannederiz. İnsanın öldürdüğünü, elin öldürdüğünü veya elin tuttuğu bıçağın öldürdüğünü zannederiz. Halbuki onun yapmış olduğu şey öldürmek değil. Öldürmek Allah Azze ve Celle'nin gerçekleştirdiği bir şey. İnsan cüz'i iradesiyle bıçağı eline alır ve cüz'i iradesiyle bir insana saplar ve o insanın Allah tarafından öldürülmesine sebep olmuş olur. Hakikatte öldüren yine Allah'tır, bıçak değil. Hakikatte öldüren kurşun değil, Allah'tır. O yüzden Kur'an-ı Kerim sen öldürmedin ama Allah öldürdü ey Resulüm buyurur. Öldüren gerçekte Allah'tır. İnsan öldüremez. Çünkü ölme hadisesi ruhla bedenin birbirinden ayrılması hadisesidir gerçekte. Dolayısıyla insanın böyle bir kudreti yok. Ruhu bedenden çekip alabilecek bir kudreti yok ki insan öldürsün. Hakikatte insan öldürmüyor. İnsan cüz'i iradesiyle silahı eline alıyor ve ateş ediyor. Yaptığı şey budur. Fakat onun bedeniyle ruhunun birbirinden ayrılmasını Allah gerçekleştiriyor. İşte onun içindir ki Allah öldürür buyuruyor burada. Nefisleri tevaffa ettiren, nefisleri çekip alan Allah'tır. Ölüm anında olan şeyi bize anlatıyor Allah Azze ve Celle. Hine meftih ederken, sizin ölüm dediğiniz o olay gerçekleşirken, o anda olan şey nedir? Allah'ın onun nefsini almasıdır buyuruyor. Demek ki ölüm hadisesi budur. Onun zatının alınması, onun ruhla bedenin birleşmesinden ibaret olan zatın, onun hayatta kalmasını, sağlıklı olmasını sağlayan şartların alınması. Ya böyle o ruhla bedenin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan o sebepleri Allah tarafından alınması hadisesi. Nefsin tevaffa ettirilmesi ya bu ya da ruhla bedenin birbirinden ayrılması İbn Abbas'ın görüşüne göre. Ruhla beden birbirinden ayrıldığı zaman işte biz ona ölüm diyoruz. Yahut da o sebepler ruhla bedeni ayakta tutan o sebepler alındığı zaman insan hareket etmez hale geliyor. Ve biz işte ona ölüm diyoruz. Ve Allah Azze ve Celle bu işi yapanın kendisi olduğunu ifade eder. Başka ayetlerde ölüm meleğinden de bahsedilir. Ölüm meleğinin insanın canını aldığından da bahsedilir. Burada ise Allah Azze ve Celle gerçekte hakiki failin kendisi olduğunu bize ifade eder. Evet her ne kadar melek geliyorsa da, meleğin de bu işte bir görevi, bir fonksiyonu varsa da, fakat gerçekte nasıl ki insan öldürmüyorsa hakikatte melek de öldürmüyor. Gerçekte öldüren Allah'tır. Nasıl ki insan eline silah alıyor ve ateş ediyorsa yaptığı bundan ibaret, tetiği çekmekten ibarettir. Yaptığı bundan ibaret. Merminin insanın vücuduna girmesini sağlıyor. Yaptığı bundan ibarettir. Nasıl ki bu ruhun bedenden ayrılması değilse, aynı şekilde meleğin yapmış olduğu şey, Allah Azze ve Celle meleğe böyle bir kudret verir. Melek gelir ve ruhla bedeni ayırırsa da, Fakat hakikatte meleğe bu kudreti veren de Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla hakikatte öldüren Allah'tır. Hakikatte her şeyin faili Allah'tır. O yüzden biraz evvel de ifade ettiğim gibi مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Attığın zaman sen atmadın, hakikatte Allah attı. Dolayısıyla hakiki fail Allah'tır. Melek de değil, ölüm meleği de değil, insanı öldüren o da değil. İnsanın yaptıklarını nasıl ki gerçekte yapan Allah isem, insana verilen cüz'i iradenin de o fiilin gerçekleşmesinde bir tesiri var ise de, hakikatte fail olan Allah olduğuna göre, aynı şekilde o melek de değil demek ki, Kur'an bazı ayetlerde meleğin insanın canını aldığını ifade ediyorsa da, hakiki failin burada melek de değil kendisi olduğunu ifade eder. Ve ruhu hayvaniyi, hayvani ruhu onun hareket etmesini sağlayan o hayvani ruhu melek alıyorsa da insani ruhu, ruhu insaniyi Allah Azze ve Celle almaktadır. Dolayısıyla nasıl ki ayette ve nefaktu fihi min ruhi buyurmuş Allah'ım Azze ve Celle, ben insana ruhumdan üfledim buyuruyor. O ruhu insani dediğimiz, insana şeref veren o ruh, Allah Azze ve Celle'nin bize üflemiş olduğu o ruh, Allah tarafından alınmaktadır. Demek ki ruh da kendi içerisinde iki kısma ayrılmaktadır. Meleğin almış olduğu ruh var. Bir de Allah Azze ve Celle'nin almış olduğu ruh var. İşte o burada o kastediliyor da olabilir. Melek geldiği zaman ruhu hayvaniyi alsa bile ruhu insani yine Allah tarafından alınmış olmaktadır. Ve ruh ile nefis arasında da fark gözetenler olmuştur. İbn Abbas gibi nasıl ki güneş ile güneşten gelen ışık arasında fark var ise bunların arasında da öyle bir fark var. Birisi güneş, birisi güneşten gelen ışık gibi. Birbirinden tamamen alakasız da değil, tamamen aynı da değil. Işın ne? Işın güneş değil. Ama güneşten tamamen ayrı da değil. Aynen o şekilde ruh ile nefis arasında böyle bir ilişki olduğu da ifade edilmiştir. Biz yatağa girdiğimizde, uyuduğumuz zaman gerçekleşen hadise nedir? İşte Allah Azze ve Celle burada ona temas eder. Ölüm anında, o nefsin ölümü esnasında onu tevaffa ettiren Allah'tır. O nefsi çekip alan, o zatı ya da o ruhu alan, ruhla bedeni birbirinden ayıran Allah'tır dedikten sonra وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا. Ve rüyasında, uykusunda, daha doğrusu uykusunda ölmeyen kimseyi de aynı şekilde, öleni, ölen kimseyi, ölen kimsenin ruhunu alan Allah olduğu gibi uykusunda ölmeyen kimseyi, onu da Allah Azze ve Celle alır. Onun da ruhunu alır. Yani biz uykudayken aslında bizden bir ruh alınmaktadır. Bizden bir ruh alınmaktadır. O yüzden idrak edemiyoruz uykudayken. Hissimiz gidiyor, idrakimiz gidiyor. Ama bildiğimiz manada bir ölüm gerçekleşmiyor. Çünkü tam bir alma hadisesi yok. Sadece onun uyutulması hadisesi, o hissin, o idrakin uyutulması hadisesi. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde o hissi bizden almaktadır. Yahut da hissi sağlayan o ruhu bizden almaktadır. Ve sonra uyandığımız zaman bize onu tekrar geri vermektedir. Eğer geri vermeyecek olursa işte o zaman insan ölmüş olmaktadır. Hem ölüm anında o nefsi Allah çekip alır, insanı öldürür. وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا. Aynı şekilde uykuda olan kimseninkini de alır. Ve sonra فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. Ve sonra Allah Azze ve Celle ölümüne karar vermiş olduğu, ölümüne hükmetmiş olduğu kimsenin ruhunu tutar geri vermez ona. Onun da ruhunu alıyor demek ki, öldürdüğü kimsenin de ruhunu alıyor, öldürmediği kimsenin de ruhunu alıyor uyku anında. Öldürdüğü kimsenin ruhunu alırken ikisini de beraberinde alıyor. Ruhu hayvani ile ruhu insani, ikisi birlikte alınıyor. Fakat Allah Azze ve Celle eğer onu öldürmek istemiyor ise, bildiğimiz manada ölümün gerçekleşmesini takdir etmemiş ise, o zaman ona hayat veren o ruhu geri ona iade ediyor. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَدَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ Ve Allah Azze ve Celle hükmetmiş oldu, ölümüne hükmetmiş olduğunu tutar. Tutar bırakmaz artık o ölür. وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى اِلَى اَجَلِ مُسَمَّ Ve diğerini ise belli bir ecele kadar tehir eder, onu gönderir. Yani tekrar onu iade eder ve bu şekilde insan ölmemiş olur. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. İşte bunda tefekkür eden bir kavim için ayetler var. Yani ey insanlar, sizin hayatınız Rabbinizin elinde. Her an ölüm gelebilir. Her an Allah Azze ve Celle ruhunuzu alabilir. Ruhla cesedi her an birbirinden ayırabilir, bunu engelleyemezsiniz. Dolayısıyla ona uygun bir hayat yaşamalısınız. Tefekkür edenler ancak bunu anlarlar. Bu hadisede tefekkür edenler için, düşünenler için, kafa yoranlar için bir delil var, bir ibret vardır. Allah Azze ve Celle bize ölüm hadisesini anlatıyor. Bu olayın gerçekte kendisi tarafından gerçekleştirildiğini anlatıyor. Ve buna hiç kimsenin karşı koyamayacağını anlatıyor. Ve hatırlarsanız bundan evvel Allah Azze ve Celle peygamberine meydan okumasını emretmişti. Peygamber onlara meydan okumuştu. Yapın yapacağınızı demişti. Yapın yapacağınızı, ben de yapacağımı sonra göreceksiniz. Sonra görecek, sonra bileceksiniz. Çünkü hakikatte siz öldürmüyorsunuz. Madem ki Rabbul Alemin olan Allah öldürüyor, o halde yapın yapacağınızı. Ayetler arasında bağlantı var. Hatırlayın, bir iki sayfa kadar evvel inneke meyyitun ve innehum meyyitun buyurulmuş idi. Sen bir ölüsün ve onlar da ölüdürler ey Resulüm denilmişti. Şimdi burada Allah Azze ve Celle işte ölüm hadisesinin nasıl gerçekleştiğini anlatıyor bize. Orada sen ölüsün, onlar da ölüdürler buyurmuştu. Şimdi ise ölümün kendisi tarafından gerçekleştirildiğini anlatıyor. Bu şekilde Allah Azze ve Celle insanlara ölüm hadisesini hatırlatıyor ama insanlar ölüm üzerinde düşünmek istemezler. اَمِتَّخَذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَا Onlar Allah Azze ve Celle'ye sığınacaklarına başka şefaatçiler mi edindiler? Ne yapıyorlar? Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Bunlar cennetin kolay yolunu arayanlar. Evet, şefaat haktır. Müslümanlara Allah Azze ve Celle şefaat etme izni verecektir ama bu ayet kafirlerle ilgili. Kafirlere şefaat yok. Kur'an bunu defalarca ifade eder. Kafirlerin o putlarından şefaat beklediklerini bize ifade eder. Onlar o putlarından şefaat beklerler. Cennetin kolay yollarını ararlar. Müslümanlar için şefaat varsa da, fakat Müslümanların zannettiği gibi değil. Herkese de şefaat için izin verilmeyecek. Allah Azze ve Celle men zellezi yeşfe'u indehu illa biiznih buyurur. Kimmiş o kimse ki şefaat edecekmiş? Sadece Allah'ın izniyle olursa o başka. Kimmiş o şefaat edecek olan? İlla biizni. Ancak Allah izin verirse o başka. Demek ki Allah Azze ve Celle bazılarının şefaate uğramasına izin verecek. Bazılarının şefaat etmesine ve bazılarına şefaat edilmesine müsaade edecek. Ama kafire gelince onlara şefaat yok. Zaten onlara şefaat edecek olan Müslümanlar Allah'ın nefret ettiklerinden nefret edecekler. Allah'ın sevmediğini onlar sevemez ve şefaat edemezler. Onlar Allah'ı seven kullardırlar. Allah'ı sevenler Allah'ın sevdiklerini severler. Allah'ı sevenler Allah'ın nefret ettiklerinden nefret ederler, etmelidirler. İman bir taraftan, sevmek ise bir taraftan da nefret etmektir. İman sadece muhabbet değil, aynı zamanda nefrettir. Sevilmesi gerekenleri sevmek, nefret edilmesi gerekenlerden de nefret etmek. İşte iman bundan ibarettir. Dolayısıyla Allah'ın sevdiklerine şefaat eder Allah'ın dostları. Allah'ın sevmediklerinden ise nefret ederler. Çünkü onlar Allah'ı severler. Allah'ı seven Allah'ın nefret ettiklerini sever mi? Seven sevdiğinin sevdiğini sever, sevmediğini sevmez. Onun için onlara şefaat söz konusu değil. O yüzden Allah Azze ve Celle kafirlerin şefaat arayışlarını reddeder. Onlar şefaatçılar mı arıyorlar buyuruyor. Onlar cennetin kolay yollarını mı arıyorlar? Nasıl ki Müslümanların içerisinden de kendi görevlerini yerine getirmediği halde, yapması gerekenleri yapmadığı halde, peygamberden şefaat bekleyenler, evliyadan şefaat bekleyenler, bu şekilde kurtulacaklarını düşünenler, evet peygamber şefaat edecek, Allah'ın izin verdikleri de şefaat edecek, fakat acaba sana şefaat edecek mi? Herkes kendi görevini düşünmek zorunda. Şefaat hadisesi Allah'ın izin vermesine bağlı. Allah izin verirse o olur. Fakat insan onu düşüneceğine kendi vazifelerini düşünmeli. Bir taraftan Allah'tan şefaat için, peygamberin şefaati için, evliyaullah'ın şefaati için, şehitlerin şefaati için dua edebilir, bunu talep edebilir. Bunu isteyebilir, bunun için dua edebilir. Fakat bir taraftan da vazifesini yerine getirmek şartıyla. Dua iki türlü değil mi? Bir, yalnızca sözlü dua mı var? Aynı zamanda fiili dua yok mudur? İnsanın kendi vazifelerini yerine getirmesi fiilen dua etmesidir. Allah'tan bir şeyler istemesidir. Ya Rabbi ben görevimi yapmaya çalışıyorum, bana peygamberinin şefaatini nasip et demesidir. Bana büyüklerin şefaatini nasip et demesidir. Beni bağışla demesidir. Fiiller aynı zamanda bir duadır. Meseleye bu şekilde bakmayanlar hata ederler ve şefaate layık hale gelemezler. Şefaate layık olunca mümkün olur. Allah'ın izin verdikleri için mümkün olur. İzin verilenler için mümkün olur. Allah'ın izin vermedikleri şefaat edemez ve kendisi hakkında izin verilmeyenler, onlar için şefaat söz konusu olamaz. Fakat Mekke'nin müşrikleri Hazreti Peygamber'e böyle laflar söylüyorlardı. Onlar bizim şefaatçılarımızdır diyorlardı. Putlar hakkında böyle söylüyorlardı. O putların onlara şefaat edeceğine inanıyorlardı. O putların kendileri için şefaat edecek önemli varlıklar olduğuna inanıyorlardı. Kainatın idaresinde bunların söz sahibi olduğuna inanıyorlardı. Ve onların geçmişte büyük insanlar olduklarına ve dolayısıyla da o büyük insanların şefaat etme yetkisi olacağına inanıyorlardı. Onun için onların kendilerini kurtaracağını düşünüyorlardı. Kur'an bunu reddediyor. Onların aklı da yok, size şefaat edecek değiller buyuruyor. اَمِتَّخَذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ Onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Kul de ki onlara evelev kânû lâ yemlikûne şeyen ve lâ yakilûn. Onlar hiçbir şeye sahip olmayan ve akledemeyen varlıklar olsalar da mı? Yine onlardan şefaat mi isteyeceksiniz? Bu şekilde Allah Azze ve Celle onlar için şefaatin söz konusu olmadığını ve o putların da onlara şefaat edemeyeceklerini, onların akletmeyen varlıklar olduklarını ifade eder, onların o inançlarını reddeder. Demek ki onların o putların içerisinde bir takım önemli varlıkların ruhunun olduğuna inanmaları yanlıştı. Demek ki o putların içerisine bir takım ruhların girdiğini düşünmeleri yanlıştı. O yüzden Allah Azze ve Celle onu reddediyor. Salih insanlar olsalar bile, geçmişte o putlar, salih insanlar olmuş olsalar bile yine de o kafirler için şefaat etme hakları olamaz. Kendilerini putlaştırmış olanlara şefaat edemezler. Hazreti İsa aleyhisselam kendisini putlaştırmış olanlara şefaat edebilir mi? Kendisini tanrı olarak görenlere, Allah'ın lanetlediklerine, dallin olanlara, sapık olanlara şefaat edebilir mi? İşte onlar kendilerince cennetin kolay yollarını arıyorlardı. Bugün de böyle. Yapması gereken görevleri yapmayan Müslümanlar. Evet, şefaat Müslümanlardan bazıları için söz konusu olacaktır ama Müslüman bunu düşüneceğine kendi vazifelerini yapmayı düşünmeli. Şeyhimiz bize şefaat edecek, onun sayesinde cennete gireceğiz diyenler. Sonra bir kenarda oturanlar, tembel ve miskin bir şekilde ömürlerini tüketenler, mücadele meydanına atılmayanlar, kafirlere karşı yapmaları gereken görevleri yapmayanlar, yeni bir nesil meydana getirebilmek için malıyla canıyla mücadele ve mücahede etmeyenler, şeyhim bizi kurtaracaktır diyenler, bu şekilde kendilerini aldatmaktadırlar. Şeyhleri de eğer gerçekten şeyh ise ve gerçekten de kıyamet gününde şefaat yetkisi olan bir insan olsa bile böyle görevini yapmayanlara şefaat etmeyecek ve onları orada yalnız bırakacak. Çünkü onlar Allah'ın sevmediklerini sevmeyecek ve şefaat etmeyeceklerdir. Şefaatle ilgili birçok hadis var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine şefaatçi olacağına dair çok hadisler var. Şefaatle ilgili hadisleri inkar etmek caiz olamaz. Mütevatir seviyesinde hadisler var. Dolayısıyla şefaat inkar edilemez ama insanların şefaate güvenerek görevlerini yapmamaları reddedilmeli. O cahillerin cahilliğine kızıp bunlar şefaate güvenip görevlerini yapmıyorlar deyip o hadisleri inkar etmek de başka bir cehalettir. O da bir başka cehalet. Bu hadisler inkar edilemez. Şefaat müminler için var. Fakat Allah Azze ve Celle izin verdiği zaman. De ki onlara ey Resulüm, evvelev kânû lâ yemlikûne şey'e ve lâ yâkilûn. Onlar hiçbir şeye sahip değillerken mi ve onlar akletmeyen varlıklar olsalar da mı yine onlardan siz şefaat mı bekleyeceksiniz? قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا. Onlara de ki şefaatin tamamı Allah'a aittir. Şefaatin tamamı Allah'ındır. Allah Azze ve Celle peygamberine şefaat yetkisi verse bile, evliyadan bazı zatlara, şehitlerden bazılarına ya da bazı salih insanlara şefaat yetkisi verse bile, hakikatte şefaatin tamamı Allah'a aittir. Ve Allah Azze ve Celle müşrik olanlara şefaat için müsaade etmeyecektir. Çünkü onlar sonsuz bir cinayet işlemişlerdir. Şirk içerisinde olanlar Allah'ı insana benzetmişlerdir ve bir insanı da Allah'a benzetmişlerdir. Şirk bu değil midir? İnsanı Allah'a benzetmek, Allah'ı da insana benzetmek. Bu sonsuz bir günahtır ve bu sonsuz günahı işlemiş olanlara şefaat söz konusu değildir. Bütün şefaat Allah'ındır. Her ne kadar peygamberimiz şefaat edecek olarak biliyorsak da, evliyaullah şefaat edecekse de, şehitler şefaat edecekse de, fakat şu bir gerçektir ki, hakikatte onlara bu yetkiyi verecek olan Allah'tır. Ve dolayısıyla da şefaat eden aslında Allah Azze ve Celle olmuş olmaktadır. Hakikatte şefaat eden Allah olmaktadır. Çünkü o izin vermeyecek olsa kimse şefaat edemiyor. O cennetine kabul etmeyecek olsa kimse cennete giremiyor. O halde demek ki o şefaatı yapan aslında Allah'tır. Hazreti Peygamber'e ve şefaat edebilecek olanlara şefaat için o rahmet duygusunu vermese kim şefaat edebilir? O duyguyu veren Allah olduğuna göre hakikatte şefaat eden de Allah'tır. Nasıl ki öldüren insan gibi görünüyorsa da, silah gibi görünüyorsa da, hakikatte Allah olduğu gibi, fail, her şeyin faili hakikatte Allah olduğu gibi, her şeyi yaratan O olduğu için, fiilleri yaratan O olduğu için, burada şefaat fiilini yaratan da yine kendisidir. Bütün şefaat Allah'ındır. Lehu mulku semavati vel ard. Her şey onun, göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Ve sadece onundur. Hiç kimse ona ortak değil. Zaten onun ortakları olmuş olsaydı göklerde ve yeryüzünde fitne ve fesat olurdu. Eğer ilahlar olmuş olsaydı, birden fazla ilah olmuş olsaydı, ilahlar arasında çatışma olurdu. Sadece göklerde ve yerde ne varsa onundur. Başka bir ilah olsaydı, ilahların kavgası olurdu. İki ilah olmuş olamaz. İki ilahın olması aklen de mümkün değil. İki ilah olmuş olsaydı, o zaman birisi birisini ya yenebilir ya da yenemez. Eğer birisi diğerini yenerse, o zaman yenilen ilah olamaz. Çünkü ilah yenilmez. Eğer ikisi de birbirini yenemeyecek olurlarsa, o zaman ikisi de ilah olamazlar. Çünkü ilah dediğin yener. Çünkü ilah dediğin aleykülü şeyin kadirdir. Her şeye kadir olmayan ilah olamaz. O halde iki tane ilah olamaz. İki tane ilahın olması durumunda hem çelişkiler olur, ilahlar arası çatışmalar olur. Birisi diğerini yenmesi gerekir, o zaman yenilen ilah olamaz. İkisi de yenemeyecek olsa ikisi de ilah olamaz. Dolayısıyla iki tane ilah yok. O yüzden la ilahe illallah doğrudur. Kainata bakıldığı zaman da bu görülür. Kainattaki dengeye bakıldığı zaman, düzene, intizama bakıldığı zaman da bu görülür. Eğer Allah Azze ve Celle tarafından, bir zat tarafından idare edilmiyor olsaydı, kainatta bir sürü kargaşa meydana gelirdi. Madem kargaşa yok, o halde tek sahip O'dur. Demek ki bütün kainat O'na itaat ediyor. Madem ki tek sahip O, madem ki O'ndan başka sahip yok, o halde madem ki göklerde ve yerde her ne varsa O'nun, o halde göklerde O'nun dediği olduğu gibi yerde de O'nun dediği olması gerekmez mi? Madem ki göklerdeki O'nun, madem ki yerdeki O'nun, madem ki her şey O'nun, göklerde ve yerde ve arasındakiler, bütün mahlukat canlı cansız, madem ki hepsi O'nundur, o halde neden insanların dediği olsun, neden Allah'ın dediği olmasın, madem ki her şey O'nundur diyoruz, madem ki meliktir diyoruz, her şeyin sahibi O, madem ki meliktir, her şeyin hükümdarı O, madem ki hakimdir, hikmetiyle hükmedendir, kanunlar koyandır, o halde neden O'nun dediği olmasın da insanların dediği olsun? Madem ki hakim olan bir Allah'a inandık, madem ki hakim olan bir Allah'a inandık, madem ki melik olan bir Allah'a inandık, madem ki melik olan bir Allah'a inandık, o halde neden O'nun dediği olmasın da insanların dediği olsun? İşte Allah Azze ve Celle lehu mulku semavati vel ard buyuruyor. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun. Bu ceket benimse benim dediğim oluyor. Madem ki bir şeyin sahibi kimse O'nun dediği oluyorsa, o halde gökler ve yer Allah'ın olduğuna göre O'nun dediğinin olması aklın da vicdanın da gereği değil midir? Ve bütün kainatın nasıl idare ediyor bir bakın. Göklerde ve yerde ne varsa nasıl bir düzen kurmuş bir bakın. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَانَ Göğü yükseltti ve mizan koydu, bir denge koydu. Oraya kanunlar koydu, uzaya kanunlar koydu. Onunla ayakta duruyor. اَلَّا تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانَ Sakın ha sakın mizanda, ölçüde haddi aşmayın. Ölçüde haddi aşacak olursanız, mizanı bozarsınız. İşte Allah Azze ve Celle kainata mizan koyduğu gibi ve bu şekilde kainatı mükemmel bir şekilde idare ettiği gibi insanı da koymuş olduğu kanunlarla idare etmek istedi. Kitabını bunun için gönderdi ama insanlar kitabı rafa kaldırıp kendileri bizim dediğimiz olacak demeye başladılar. Ve işte o günden beri, insan benim dediğim olacak dediği günden beri, Allah'ın yol göstermesine bakmayıp, Allah'ın saltanatını reddedip, kendini saltanat sahibi yapmak istediği günden beri insanlar bozuldular. İnsanoğlu o günden beri fıtratını kaybetti. O günden beri hidayet yolunu kaybetti. O günden beri huzuru kaybetti. Benim dediğim olacak dediği günden beri, sanki gökler ve yer kendininmiş gibi, kendisinin dediğinin olmasını istediği günden beri insanoğlu huzuru kaybetti. Lehu mulku semavati vel ard. Gökler ve yer hepsi onun. Summe ileyhi turcaun. Sonra Allah'a döndürüleceksiniz. Madem ki gökler ve yer hepsi onundur. Madem ki her şeyi yaratabiliyor, o halde sizi tekrar yaratacak ve ona döndürüleceksiniz. Bir bakın şu kainata. Bu kadar büyük bir kainatı, göremeyeceğimiz kadar büyük bir kainatı. 15 milyar yıldır hala ışıkları bize gelmemiş olan, ışık saniyede 300 bin kilometre mesafe aldığı halde, saniyede 300 bin kilometre mesafe alan ışık milyarlarca yıldan beri geldiği halde hala ışığı bize gelmemiş olan yıldızlar var, galaksiler var. Ne kadar büyük bir kainat yaratmış Allah. Bu kadar büyük bir kainatı aklınız alabiliyor mu? Hala ışığı bize gelmemiş olan galaksiler var. Düşünebiliyor musunuz bu kadar büyük bir kainatı? Şu kainata bakan, hatta bu kainatın hepsine bakmasa bile, sadece bir sineğe bakan, bir karıncaya bakan, şu dünyadaki mahlukata bakan, göklere bakan, yerdeki hayvanlara bakan, çiçeklere bakan, güle bakan, sineklere bakan, koyunlara, keçilere bakan, bu kadar mahlukatı gördüğü zaman mutlaka diyecek ki, bu kadar şeyi yaratanın kudretinin sınırı yoktur. Bu kadar büyük bir kainat yaratan için mümkün olmayan bir şey mümkün değildir. Bu kadar büyük bir kudret sahibi için, bu kadar büyük bir kudrete sahip ise, bu kadar büyük bir kainatı yarattıysa, yeniden yaratmaya kadirdir diyecek ve teslim olacaktır. Böyle bir zat için zor diye bir şey olamaz. Bir bakın şöyle sineklere, bir bakın karıncalara, bir bakın denizdeki balıklara, bir bakın çeşit çeşit hayvanlara, bitkilere, bir bakın onları milim milim inceleyin ve her milimindeki harikaları görün. Görün ve ondan sonra bütün bunları her gün yaratan, öldüren, tekrar yaratan, tekrar öldüren, hepsinin rızkını veren, hepsini idare eden böyle bir zat için zor diye bir şey olamaz. Besbelli ki bu zat çalışmıyor. Bu zat sadece ol diyor ve o şekilde olduruyor. Çalışmakla bu kadar şey olamaz çünkü. Bunu anladığı zaman insan, işte o zaman dönüşün ona ait olduğunu ve onun tekrar yaratmasının kolay olduğunu anlar. Kainata bakan insan, kainatı gören insan, Allah için tekrar yaratmanın çok kolay olduğunu anlayacaktır. Kainata bakmayanlar bu şekilde şüphelere düşebilirler. Toprak olduktan sonra yeniden yaratılır mıyız gibi bir takım şüphelere düşebilirler. Kainata bakmadıkları için, zaten topraktan yaratılmamış mıydın? Topraktan yaratılmıştın zaten. Senin baban, anan topraktan çıkan şeyleri yedi. Onların vücudunda sperm ve yumurta oldun, ondan sonra sen dünyaya geldin. Zaten çamurdan yaratılmadın mı? Ağaç çamurun içinden çıkmıyor mu? Görmüyor musun? Her gün çamurun içinden yaratılmıyor mu? Ağaç ölüyor, gübre oluyor, toprağa karışıyor, tekrar ağaç olarak çıkmıyor mu? Her gün görmüyor musun bunları? Kainata bakmayan insan yeniden dirilişten şüphe edebilir. Ama kainata bir baksa gerçekten ibret nazarıyla baksaydı, Allah'ın kudretinin sonsuz olduğunu görürdü Ve işte o zaman bu kainatı yaratan Allah tekrar hesaba çekecek. Bu kadar kainatı boşuna yaratmış olamaz. Bir bardağı bile yapan fabrikaya sorsanız, bu bardağı neden yaptın deseniz, laf olsun diye yaptım demez. Şu maksatla yaptım der. Şu binayı yapan insana sorsanız, bu evi neden yaptın deseniz, laf olsun diye yaptım demez. Şu mikrofonu yapan adama sorsanız, bunu neden yaptın deseniz, şu maksatla yaptım der. Herkes bir maksat için bir şey yapar. Şu koskoca kainatı Allah'ın maksatsız olarak yaratmış olması düşünülebilir mi? Böyle bir şey mümkün müdür? Bu kadar mahlukat, bu kadar kainat boşu boşuna mı? Summe ileyhi turcaun, işte sonra Allah'a döneceksiniz. Ona döneceksiniz ve hesap vereceksiniz. Bu kadar şey boşuna olamaz. Ama onlar ve izâ zukirallâhu vahde uşme'ezzet kulûbüllezîne lâ yu'minûne bil âhirâ. Onlara Allah zikredildiği zaman, onların yanında yani Allah zikredildiğinde, ama tek Allah zikredildiğinde, tek olarak zikredildiği zaman onların bundan canı sıkılır, yüzleri ekşir, kalpleri sıkıntı duyar. Ahirete inanmayanların bu şekilde kalplerine sıkıntı gelir. Onların yanında Allah'tan bahsedildiği zaman, ama Allah'ın varlığından değil, Allah'ın kanun koyuculuğundan bahsedildiği zaman kalplerini bir sıkıntı basar. Allah'ın hükümlerinden bahsedildiği zaman sıkıntıya girerler. Allah'ın varlığından bahsetseniz sıkılmazlar belki. Çünkü sadece var olan bir Allah'tan bahsediyorsunuz. Sadece yaratan ve rızık veren bir Allah'tan bahsederseniz onlar sizden kaçmazlar belki. Hatta belki memnun bile olabilirler. Benim tanıdığım böyle insanlar var. Yanlarında Allah'ın hükümlerinden bahsettiğim zaman konuyu değiştirmek istiyorlar. Ama bu insanlar bazen kendileri Allah'ın kudretini de anlatan insanlar. Allah'ın varlığını, Allah'ın kudretini, insandaki harikaları, tabiattaki harikaları kendileri de anlatmasına rağmen, bunu anlatmaktan zevk alan, Allah'ın kudretini anlatmaktan çekinmeyen, ateist olmayan, bu insanların bile yanında Allah'ın hükümlerini anlattığınız zaman bunların konuyu değiştirmek istediklerini, kalplerine sıkıntı bastığını görürsünüz. Ben bunları gördüm. Allah'ın varlığını anlatmaktan rahatsız olmuyor. Allah'ın kudretini kendisi de anlatıyor. Ama Allah'ın dediğinin olması gerekir denildiği zaman, madem ki Allah böyle böyle böyle sıfatları sahip, madem ki Allah her şeyi biliyor, madem ki Allah'ın yarattıklarını bak ne güzel anlatıyorsun, madem ki Allah'ın kudretini görüyorsun, Allah'ın ilminden bahsediyorsun, ne güzel yaratmış diyorsun, işte o Allah'ın dediği olsun, onun dediği gibi yaşayalım dediğiniz zaman, yüzlerin ekşidiğini görüyorsunuz. Bunlar Allah'ın varlığından rahatsız olmuyorlar. Allah'ın kanunlarından rahatsız oluyorlar. Bunlar la ilahe illallah'tan rahatsız oluyorlar. Allah'ın dediğinin olması gerekmez mi dediğiniz zaman rahatsız oluyorlar. Allah'ın hükümlerini söylediğiniz zaman rahatsız oluyorlar. Bunlar kılık kıyafetlerini değiştirmek istemiyorlar. Bunlar helal yolla para kazanmak istemiyorlar. Bunlar namaz kılmak istemiyorlar. Bunlar zekat vermek istemiyorlar. Bunlar Allah'ı sadece yaratıcı ve merhamet sahibi ve rızık veren bir Allah olarak ve tövbeleri kabul eden ve herkesi cennete koyan bir Allah olarak görmek istiyorlar. Halbuki Allah hem yaratan hem rızık verendir ama aynı zamanda kanunlar da göndermiştir. Onlar kanun koyan bir Allah anlatıldığı zaman sıkıntı duyuyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurur ki, bir zaman gelecek, öyle insanlar türüyecek ki onların yanında Allah'tan bahsettiğiniz zaman o kadar sıkıntıya girerler, öyle nefret ederler ki onlar, bu adam bizim yanımıza gelip de bunları anlatacağına keşke burada bir eşeğin pisliği olsaydı derler. Öyle zamanlar da gelecek buyurmuştu. Bugün belki de o zamanlardandır. Ama yine de anlatmaya devam edeceksiniz. Yine de anlatacaksınız. İçlerinden mutlaka anlayanlar olacak. Bir kısmı belki böyle düşünecek. Nereden geldi bu adam başıma diyecek. Kalbine sıkıntılar girecek. Hakikati aramayan adam hayatının değiştirmesi gerektiğini anladığı zaman ondan dolayı kaçan adam. Bir zamanlar 60-65 yaşlarında bir adamın birkaç kişinin olduğu bir ortamda ölümden mevzu açılmıştı, bir şeyler anlattım. Ve o 60-65 yaşlarında olan şahıs, lütfen şu konuyu kapatabilir miyiz dedi. Kalbine sıkıntılar gelmeye başladı. 60-65 yaşlarına gelince her an ölümü düşünmeye başlıyor demek ki insan. Lütfen şu konuyu kapatabilir miyiz dedi. Tamam, senin dediğin gibi olsun. Konuyu kapatalım da sen mezarın kapısını kapatabilecek misin? Ben konuyu kapatayım da sen mezarın kapısını kapatabileceksen konuyu kapatalım. Neden ölüm meselesi açıldığı zaman kalbine sıkıntılar geliyor? Bir gerçek değil mi ölüm? Ölmeyecek misin? Madem ki gerçektir o halde onu konuş da ona göre hazırlanırsın belki. Neden konuyu kapatıyorsun? Mezarın kapısı kapanmıyor ki konuyu kapatalım. Her nefis ölümü tadacak. İstediğin kadar konuyu kapat. Tıpkı tembel bir talebe gibi. İmtihan tarihini düşünmek istemiyor. İmtihanla ilgili yanında konuşulmasını istemiyor. Çünkü ders çalışmak istemiyor. Ders çalışmak istemediği için imtihan lafının açılmasını da istemiyor. Ama o imtihan lafını kapatınca, imtihanla ilgili konuşmayı kesince imtihan olmayacak mı? İmtihan vakti saati gelmeyecek mi eninde sonunda? Konuyu kapatmak ne fayda sağlar? Aynen onlar gibi, bunların yanında hükmeden ve onların hayatına karışan, onlara bir takım şeyleri farz kılan, bir takım şeyleri de haram kılan bir Allah'ı anlattığınız zaman, onlar böyle bir Allah duymak istemiyorlar. Onlar sadece yaratan ve merhametli olan, her şeyi ne güzel yaratmış dememizi istiyorlar. Sadece böyle bir Allah duymak istiyorlar. Halbuki Allah öyle değil. Allah azze ve celle onlar hesap da soracak. Ve izâ zukirellezîne min dûni, Allah'tan başka bir şeyden bahsedildiği zaman onların yanından, İzâhum yestebşirûn, onların yüzleri gülmeye başlıyor. Sanki onlara bir büşra, sanki onlara bir müjde gelmiş gibi. Allah'tan başka bir mevzuya girdiğiniz zaman, futboldan bahsettiğiniz zaman mesela yüzleri gülmeye başlıyor. Bir filmden bahsedecek olsanız yüzleri gülmeye başlıyor. Maldan, mülkten bahsetseniz, kolay para kazanma yollarından bahsetseniz yüzleri gülmeye başlıyor. Bir yerde define olma ihtimalinden bahsetseniz, filan yerde define varmış, oraya gidip bulacağım deseniz mesela, uykusu olan adamın bile uykusu açılıveriyor. Kolay para kazanma yollarından bahsetseniz, gözleri fal taşı gibi açılıyor. Başka bir konudan bahsedildiği zaman mutlu oluyorlar. Allah onlara ne kötülük yaptı ki bu şekilde Allah'ın dışında şeylerle mutlu oluyor, seviniyorlar da. Bu ne büyük bir nankörlüktür. İnnel insane li rabbihi lekanut. İnsan Rabbine karşı pek nankördür. Allah yanında bahsedildiği zaman kalbine sıkıntı gelen adam, Allah'ın dışında başka şeylerden bahsedildiği zaman sevinen adam, Rabbine karşı ne kadar da nankörsün. Allah azze ve celle böyle olanlardan olmamayı bizlere nasip eylesin. Yanında Allah'tan bahsedildiği zaman, İslam'dan bahsedildiği zaman, ciddi meselelerden bahsedildiği zaman, mutlu olan, dolu dolu konuşulduğu zaman mutlu olan, hakikati arayan insanlar, bir kısmı böyle iken bir kısmı da boş meseleler yanında konuşulduğu zaman mutlu olur. Televizyonu seyrederken de böyle, bir kanalda mesela bir ilim adamı konuşurken, doğru düzgün bir mesele anlatırken onu izlemeyip diğer kanaldaki soytarıyı izleyenler, aynen bunlara benzemiyorlar mı? Dolu konuşmaları, içi dolu olan meseleleri izleyeceklerine, zamanlarını bu şekilde değerlendireceklerine, sanki bir kez daha dünyaya geleceklermiş gibi zamanlarını boş şeylerle geçirenler, gevezelikleri seyredip, soytarıları seyredip, ilmi mesele konuşan ilim adamlarını seyretmeyenler, bu şekilde nereye varacaklarını zannediyorlar? Bu ayette bahsedilen insanlara benzemiş olmuyorlar mı? Bir kanalda bir ilim adamı konuştuğu zaman kalbine sıkıntı basanlar, çünkü ilim adamı ilmi mesele konuştuğu zaman ilim ciddidir ve ciddi şekilde düşünmeyi gerektirir. Onlar ise düşünmek istemiyorlar. Soytarıların soytarılıkları ciddiyetsiz şeyler, insanı yormaz. O yüzden insanlar yorulmak istemediği için onları tercih ediyorlar. Gülmek istiyorlar. Ağlayacaklarına gülmek istiyorlar. Düşüneceklerine düşünmek istemiyorlar. Rahatlarının peşindedirler. Nasıl ki talebenin ders çalışması kendisine zordur. Ama film seyretmesi kolay gelir ya hani. Aynı şekilde ciddi bir mesele konuşulduğu zaman kendisine zor gelen ama gereksiz meseleler konuşulduğu zaman ondan hoşlanan bu insanlar bu ayette bahsedilen insanlara benzemiyorlar mı? Allah Azze ve Celle dolu bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.